أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistan'ı 15. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi geçen hafta ay tutulması sahnesi yaşanmış, insanlar ne yapacaklarını şaşırmışlar, telaşlanmışlar, herkes kendi konumuna, durumuna göre farklı taşkınlıklar yapıyor ama ashab-ı kiram ne yapacaklarına ilişkin Resulullah Aleyhisselam'a bakıyorlardı ve Resulullah Aleyhisselam da halkı mescidin etrafında, sağında, solunda, içinde topladı. Yüksek bir yere çıktı, onlara hitap edecekti. Buraya kadar gelmiştik. Ana fikir geçtim ve şu ifadeyi kullanmıştım. Ashab-ı kiram İlk defa ay tutulmasıyla karşı karşıya kalmıyorlar. Ancak daha önceki dönemlerde, cahiliye döneminde, İslam'dan önceydi onlar. Farklı şeyler uyguluyorlardı. Yani bir sürü batıl şeyler ondan kurtulmak için. Ama İslam'a girdikten sonra artık ne yapmaları gerektiğini, çünkü bu yeni bir hadise sayılıyordu. Resulullah Aleyhisselam'a baktılar. Aleyhisselam da bakınız nasıl buyurdu. Kaynaklarımız ne diyor? Ben bu rivayeti olduğu gibi kaldığım kaynaklardan size okumak istiyorum. Efendim, önce bir şunu söyleyeyim, yani hemen ifade etmem gerekiyor. Hadis kaynaklarında bu daha ziyade, çok hadis kaynak biliyorsunuz zaten ama bir İbni Ebi Şeyben'in Musannaf'ını örnek vereceğim. Bir de Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inden örnek vereceğim. İnşallah ikisini birleştirip o şekilde sizlerle paylaşayım. Aleyhisselam buyuruyor ki, Ey insanlar, bu önemli hitap. Niye? Çünkü orada Müslüman da var, münafık da var, müşrik de var, Yahudi de var. Ey insanlar, cahiliye devri insanları, güneş ve ay ancak yeryüzü halkının büyüklerinden bir büyük için tutulur derler, öyle sanırlardı. Yani biri ölür, dirilir, doğar, muar, tutulur derler, öyle sanırlardı. Hal hiç de böyle değildir. Eğer şu insanlar, şu ayın tutulması ve şu yıldızların doğdukları yerlerden batmaları yeryüzü büyüklerinin ölümlerinden dolayıdır derse yalan söylemiş olur. Yani hadiseleri birilerine mal etmek. Ve öyle diyorlar zaten. Ve Aleyhisselam bunu söylüyor. Bunu artık reddediyor. Şu ayın tutulması ve şu yıldızların doğdukları yerden batmaları yeryüzü büyüklerinin ölümlerinden dolayı, birinin ölümü, ay tutulduğu battı vesaire, yalan söylemiş olurlar diyor. Hiç şüphesiz ki güneş ve ay hiçbir kimsenin ne vefatı ne de hayatı için tutulmazlar. Fakat bunlar Allah'ın varlığını, kudretini, yüceliğini gösteren ayetlerden iki ayettir. Bu ayet kelimesi bilinen ayet-i kerime vahiy değil, işaret, olay, hadise. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman namaz kılınız, dua ediniz. Ay tutulması geçinceye kadar namaz ve dua ile meşgul olunuz. Evet. Aleyhisselam böyle buyuruyor. Ay tutulması. Burada ay tutuldu. Güneş de örneği vereceğiz. Aleyhisselam bize böyle anlatıyor. O gün ashaba bunu söylüyor. Siz onların hem ayı hem güneşi söylüyor burada. Tutulduklarını gördüğünüz zaman namaz kılınız, dua ediniz. Ay tutulması geçinceye kadar namaz ve dua ile meşgul olunuz. Lebbeyk ya Resulallah. İşittik ve itaat ettik yani. Mesajı alanlardan abdestli olanlar hemen orada namaza durdular. Abdestli olmayanlar da hemen gidip abdestlerini aldıktan sonra kimisi mescitte, kimisi sokakta, kimisi evinde namaz kıldılar. Böyle bir namazı da hayatlarında ilk defa kılıyorlardı. Peki Zeynep binti Cahş annemiz ne yaptı? O evinde namazı kılıyor. Yani hassas bir noktayı atlamayalım. Biz Aleyhisselam'ın tüm hayatını değil, burada Zeynep binti Cahş annemizi işliyoruz. Ve az önce yani geçen haftaki bölümlerde ifade ettiğim gibi bir toplumun yaşadığı olay, o toplumun içini yaşadığı herkesin ortak hayatıdır yani. Herkes hangi sahabeyi işlesek ki yine söylemiştim geçen hafta Ayşe annemizi anlatmaya çalışırken bu konuyu geniş anlattım. Çünkü hadislerin büyük çoğunluğun rivayeti hep ondan geliyor. Diğer sahabelerden de geliyor tabii. Zeynep binti Cahş annemiz de hemen efendim odasında namaza duruyor, namazı kılıyor. Ancak biz devam edelim. Ay tutulma olayının üzerinden çok geçmemişti ki. Şimdi bir de o gelecek. Ramazan-ı Şerif'in ortasında da güneş tutuldu. Şimdi sorsam bilmiyorum, geçen haftalar geçtiği için hatırlayabilir misiniz? Ay ne zaman tutulmuştu? Aynı yıl, aynı ay. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi ay tutulmuştu. Aynı yılın, hicretin 5. yılı. Efendim bu sefer de Ramazan-ı Şerif'in ortasında da güneş tutuluyor. Tabii güneşi gündüz görüyoruz. Gündüz oluyor bu hadise. Güpegündüz aydınlık ortam yavaşça karardı. Milleti yine korku sardı. Yahudiler ile münafıklar müşriklerle beraber güneş sihirlendi, güneş büyülendi diye bağırışmaya başladılar. Bakın aynı. Bağırışmaya başladılar. Güpegündüz ortalık kararınca korku da o nispette artmıştı tabii. Şimdi ay gece ya yani gece tabii hani bulutların arkasında kalınca karanlık oluyor zaten. Halk yine delicesine hareketler yapmaya başladı. Ay tutulmasında olduğu gibi güneş tutulmasında da önce bağırıp çağırarak millet öyle yapıyor. Önce bağırıp çağırarak ortalığı ayağa kaldırdılar. Ardından da tenekelere ve tencere kapaklarına vurmaya başladılar. Her ağızdan bir ses çıkıyor. Kimin ne dediği belli olmuyordu. Ey insanlar! Bu bir güneş tutulmasıdır. Korkmayın. Resulullah hepinizi mescide davet ediyor. Çağrıyı duyan mescide gelsin. Mescide. Tabii Aleyhisselam nida ettirdi, seslendirdi millete. Ay tutulmasında olduğu gibi yine herkes mescide akın etti. Mescidin içi, dışı, etrafı dolup taştı. Bunların çoğunluğu Müslüman olmakla beraber çokça meraklı da gelmişti. Korkanlar da gelmişlerdi. Sahabiler tarafından sükunet sağlanınca Resulullah Aleyhisselam yine kalkıp onlara hitap ediyor. Şimdi benzerliği görmeniz için tevafuk olmuş. Yani geçen hafta bu konuyu işlerken Resulullah'ın onlara olan sözlerini zamana sığmamıştı. İşte bu haftanın başına aldık. Şimdi de diğer sahne O yüzden Resulullah Aleyhisselam'ın ay tutulmasındaki ifadesini bir tekrarlayayım. Bundan kıyaslayalım. Bakın ne kadar aynı şeyleri söylüyor, görün. Ay tutulmasında Aleyhisselam buyurmuştu ki, ey insanlar, cahiliye devri insanları güneş ve ay ancak yeryüzü halkının büyüklerinden bir büyük için tutulur derler, öyle sanırlardı. Hal hiç de böyle değildir. Eğer insanlar şu ayın tutulması ve şu yıldızların doğdukları yerden batmaları yeryüzü büyüklerin ölümünden dolayıdır derse yalan söylemiş olur. Hiç şüphesiz ki güneş ve ay hiçbir kimsenin ne vefatı ne de hayatı için tutulmazlar. Fakat bunlar Allah'ın varlığını, kudretini, yüceliğini gösteren ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman namaz kılınız, dua ediniz, ay tutulması geçinceye kadar namaz ve dua ile meşgul olunuz buyurmuştu Aleyhisselam. Bunu sohbetin başında paylaşmıştım. İkinci kez paylaştım aynı sohbette, çünkü bu sefer güneş tutuldu ve Aleyhisselam halkı topladı, onlara hitap edecek. Onu hatırlatayım diye. Bakınız benzerliğe. Burada da Aleyhisselam aynı kaynaklar, daha önce ifade ettiğim İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannafı, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i içinde olmak üzere bu sefer de aynı kaynakta da geçiyor. Onlar yine var. Bir de Beyhaki'nin Sünenül Kübrası, İbn-i Kayyım'ın Zadul Mead'ı da bunlara ekliyoruz şimdi. Burada şöyle ifade ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ey insanlar! Hiç şüphesiz ki güneş ve ay tutulması Allah'ın varlığını, kudretini gösteren, yüceliğini gösteren ayetlerden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman namaz kılınız, dua ediniz. Bilmem fark ettiniz mi? O yüzden okudum. Diğerinde önce hadisenin ne olduğunu, ne olmadığını anlattı Aleyhisselam. Ve sonra işte bu ifadeyi kullanmıştı. Aradan sadece 15 gün geçti. Bu sefer güneş tutuldu. Aleyhisselam önceki ifadeyi daha tekrarlamıyor. Bu sefer direkt bunu söylüyor. Ay tutulmasında ilk tecrübeyi yaşadıkları için bu sefer daha kolay intibak ettiler. Herkes namaza durdu. Sonra da dua iklimine yelken açtılar. Evet. Dua iklimine yelken açtılar. Zeynep annemiz ne yaptı? O da yine ifade ettiğimiz gibi odasında namazını kıldı, duasını yaptı. Şimdi burada önemli hadiseleri paylaşmak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bunu iyi idrak etmemiz, anlamamız gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam bir şey söylüyor. Ashab-ı kiram sadece dinleyip bilgi sahibi olmuyorlar. Farkında mıyız? Hemen onu uyguluyorlar. Özellikle annelerimiz, ki biz şimdi Zeynep annemizi görüşüyoruz. Bunu direkt yaşıyorlar. İşte bizim eksiğimiz, bir şey okuyoruz, birbirimize anlatıyoruz. Yani zor iş değil sonuçta. Çalışırsınız, anlatırsınız. O ona akıl verir. Ama yaşamaya sıra geldiği zaman bizim eksiğimiz burada. Sahabe-i kiram öyle bir eğitim almışlardı ki Allah'ın emri geldiğinde onu heyecanla yaşarlardı. Ve bunu yapma esnasında yanlışlar olursa onları Aleyhisselam düzeltirdi, doğruyu gösterirdi. Ve zaten de sorarlardı yani. Yaşarlardı. Ben şöyle kısa bir şekilde bilgi vereyim. Güneş ve ay tutulma namazları var İlmihal kitaplarımızda. Bunlar nafile namazlar grubundan sünnet namazlardır yani. Güneş tutulma namazına husuf namazı ay tutulma namazına kusuf namazı denir. Efendim ezan ve kamet okunmaz, iki rekat kılınır. Ancak aleyhisselamın, ben buraya bıraktım yukarıda karışmasın diye, husuf namazını, evet, cemaatle kıldırdığını görüyoruz. Güneş tutulması husuf, ay tutulması kusuf. Husuf namazını cemaatle kıldırmasını görüyoruz. Ama değişik yerlerde tek tek de kılındı. Böylece bunların mescitte kılınabileceği gibi dışarıda da kılınmaları da bir sakınca olmadığı bu şekilde anlaşılmış oldu. Ben hadislere baktığım zaman, yani niçin, ben bunun niçin kelimesini sevmiyorum ama burada sizin aklınıza gelir diye soruyorum kendime, cevap arayacağım kendimden. Aleyhisselam niçin husuf namazını efendim cemaatte kıldırdı da kusuf namazını kıldırmadı bilmiyorum. Belki onu da kıldırdı da işte bu husuf namazına takıldıkları için, çünkü önce ay tutuldu sonra güneş tutuldu. Belki iki kez tekrar olmasın diye mi, bunu ehillerine bırakıyoruz. Ben kaynaklarda, fıkıh mesele bu, biraz derin bir iş, fıkıh hocalarına bunu bırakıyoruz, bilmiyorum ben. Ama benim aldığım notlarımda bu ifadeler var. Ben İslam tarihçisiyim, siyerciyim. Siyer boyutunu ancak anlatabiliyorum kıymetli dinleyenlerim. Bundan sonra inşallah, bu ana kadar bunları yaşadık öyle veya böyle, ama bundan sonra böyle ay ve güneş tutulması olunca, hiç olmazsa evimizde, ailemizde, eğer evdeysek o anda tabii, böyle hep beraber namaz kılıp dua ederiz. Yani şöyle anlaşılmasın: hocam işte böyle aya bakmayalım mı, güneşe bakmayalım mı? Hani böyle teleskoplar kuruluyor. Mesela gündüzleri güneşin tutuluşunu izlemek için istihcamlarla bakılıyor malum. Böyle bir yasak yok. Bakmak tabii, bakacağız tabii. Bundan ibret alacağız. Subhanallah diyeceğiz. La ilahe illallah diyeceğiz. Ben şimdi kalkıp da sizinle bir coğrafya sohbeti yapamam. Yani ay nasıl tutuluyor, güneş nasıl tutuluyor. Artık bunları biliyoruz yani. Biliyorsunuz. Ama yani önüne ne geliyor, bu neyin arkasına geçiyor, niye kararıyor, bunları coğrafyadan biliyoruz. Bayağı da biliyoruz hepimiz yani. Ama böyle tutulma anında gözlemek de bizim imanımızı artırır. Bunlar öyle rastgele olan şeyler değil. Cenab-ı Hak böyle irade buyuruyor. Belli zamanda bunlar birbirinin önüne geçerek bir tutulma yaşanıyor. Allah böyle hadiselerde bize, hepimize, şahsen ben başta olmak üzere hepimize, Resulullah Aleyhisselam ve sahabilerin davrandıkları gibi davranmayı nasip eylesin diyorum kıymetli dinleyenlerim. İşte Zeynep binti Cahş annemiz de bu namazları kılıyor, bu duaları yapıyor. O da tabii ki diğerleri gibi efendim tutulmayı izliyor, tefekkür ediyor. Şimdi bunun bir büyüğüne sıra geldi. Bir büyüğüne. Hocam nedir bir büyüğü? İşte bu oldukça önem taşıyan hadiselerden biri. Resulullah Aleyhisselam bir yandan sürekli gelen vahiy ile Müslümanları eğitip yetiştirirken, bir yandan da İslam'ın her tarafa yayılması için cihat faaliyetlerine devam ediyordu. Bu faaliyetler içerisinde annelerimizin çok özel, çok hususi yerleri var. Zeynep binti Cahş annemiz de yaşanan hadiseler içerisinde, gelişen, değişen olaylar karşısında Resulullah Aleyhisselam'ın nasıl hareket ettiğini, daha önce ona inanan sahabesiydi, halasının kızıydı ve sahabesiydi. Şimdi hanımı eklendi, artık iyice yakın oldu, onunla beraberliği yakalamış oldu. Resulullah Aleyhisselam'ın neye nasıl tepki gösterdiğini, neyi nasıl yaptığını yakinen tanıma şansı oldu ve bunları onun örnekliğiyle yaşamaya başladı. Yeri geldikçe bazen sorular sorulur, bazen soru sorulmadan bir yanlış görünce mesajı insanlara verip onlara da hadiseyi aktarırdı. Yani yaşanan hadiseleri, yani İslam'ı daha önce söylemiştim, taşımak ve yaşamak. Taşıyıp yaşarlardı. Bu arada Medine'ye heyetler gelmeye başlamıştı. Heyetler gelmeye başlamıştı. Yani bu normalde asıl heyetleri yılı 6. Hicretin 6. yılından sonradır asıl büyük heyetler. Ama bu kastettiğim o değil, oraya karıştırılmasın. Yani İslam yayıldıkça birileri geliyor gidiyor, ister istemez bir iletişim var, bir gelişme var, bu yayılıyor. Her bir heyet ile özel olarak görüşen Resulullah Aleyhisselam'ın İslam'ın mesajını nasıl verdiğini, gönülleri bu mesajla nasıl aydınlattığını görüyor Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz. Evet. Ve henüz daha 5. yıldayız. Ve bu heyetle ilgili ısrarla ifade ediyorum ki efendim Peygamberimiz Aleyhisselam'a asıl heyetler Hudeybiye barışından sonra gelip gidecek. Bu parça parça gelen heyetler onlara mesajı veriyor ve onlar da gidiyorlar. Hicretin 5. yılı yine. Bu 5. yılda alışılagelmiş olayların dışında hadiseler yaşanmıştı. 2 tane. Biri ay tutulması, biri güneş tutulması. Bunlarda işte Ramazan ayı demiştik. Kaynaklarda geçiyor. Ancak aynı yılda bir de deprem var kıymetli dinleyenlerim. Evet, deprem. Bu az bilinen bir şey. Güneş ve ay tutulması az çok biliniyor. Ama Medine'de depremi çok az kaynaklarda görürüz. Kaynaklarda var da yani kısa süreli olduğu için bir de çok büyük değildi belki. O yüzden fazla yayılmadı ama çok korkutucu bir şeydi. Ben inşallah şimdi bunu sizlerle paylaşmaya çalışayım. Hicretin 5. yılı yine Ramazan ayını geçtik. Ay verilmediği için yani bilemiyorum artık yani hangi aydır, nedir, ne değildir. Tabi bu arada yeri gelmişken de şöyle bir soru sorsam kendime, kendi nefsime ve sizlere Ramazan ayından sonra hangi aylar gelir diye. Sanırım aklınıza Şevval geliyor. Çünkü Şevval orucu var. Şevval dersiniz. Ondan sonra ya hocam ya Zilhicce ya Zilkade olması lazım diye aklınıza gelebilir. Şimdi hac Zilkade değil Zilhicce ayında olduğu için yuvarlak olarak 2,5 ay var arada. Böylece nasıl ay aklınıza kalsın diye söyleyeyim. Yani Şevval efendim Zilkade Zilhicce ayları geliyor. Zilkade Zilhicce ayları geldikten sonra da Muharrem ayına. Yani artık 6. yıl demektir bu. Giriliyor. Kaynaklar 5. yıl dedikleri için bu Ramazan ayı da geçtiğimize göre Şevval'da Zilkade ve Zilhicce ayında oldu. Ayı çok lazım değil. Onu ben de farkındayım ama böyle bir farklı bir renk olsun diye bunu paylaştım. Yani böyle ezber bir anlatım yaşıyoruz genelde. Şu ayda bu oldu, bu ayda bu oldu diye. Yani mesela Zilhicce ayının diyelim 20'sinde bir hadise yaşanıyor. Ondan sonra efendim veya 25'i diyeyim. 10-15 gün sonra başka bir hadise yaşanıyor. O başka bir hadiseyi bir yıl sonra geçiyor kayıtlara. Niye? Çünkü Muharrem ayı giriyor. O yüzden böyle bir ay farkını görmüş olduk. Peki bunlar nasıl oldu? Neler yaşandı? Ve Müslümanların, sahabelerin tavrı ne oldu? Bunu da şimdi inşallah kısa bir aramızdan sonra görelim inşallah. Evet efendim. Medine'de yaşanan olağanüstü hadiselerden bahsediyorduk. Ve şu ifadeyi tekrarlayarak devam ediyorum. Hicretin 5. yılında alışılagelmiş olayların dışında ay ve güneş tutulması ile yeni olaylar yaşanmıştı. Ve bir gün önce hafif başlayan sarsıntı sonra birden artarak yer şiddetli bir şekilde depreşmeye başladı. Binalar ve ağaçlar sallanıyor, bazı şeyler devrilip düşüyordu. Zelzele, zelzele oluyor zelzele, yer sarsıntısı, zelzele. İnsanlar böyle bağırışmaya başladılar. Biliyorsunuz deprem kavramı sonra bu kelimeyle ifade edildi. Bunun aslı zelzeledir. Ve eskiler zelzele derler. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil erdu zilzaleha dan dolayı zelzele. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı zaman, yani işte zelzele Zilzal suresinden, o yüzden zelzele diyor eskiler ve doğrusu da odur. Sarsıntının dozu arttıkça bağırışmalarında dozu artıyordu. Ne yapacağını bilemeyen insanlardan kimileri mescide koştuğu gibi kimileri de evlerine koşuyordu. Aynı korku ile evlerinden çıkıp sağa sola debiler gibi kaçışanlar da vardı. Ne yapacağını bilemeyip şaşkınlık içinde bocalayanlar da vardı. Deprem oluyor. Sarsıtıyor o anda. Ortalık sallanıyor. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Enes'e talimat vermişti. Yani kapalı yerlerden çıkıp boş bir alana koşun diye haykırmasını emretmişti. Enes bin Malik'e. O da işte diğerlerine söyledi ve herkes haykırmaya başladı. Mescitten, evlerinizden ve kapalı yerlerden çıkıp boş bir alana koşun. Musallaya koşun, musallaya. Evlerinizden çıkın. Bu şekilde haykırmalar oluyor. O zaman. Şimdi bugün bunu biz biliyoruz. Artık deprem ülkesiyiz. Deprem yaşadık. Ne yapacağımızı biliyoruz. İlk defa yaşıyorlar. Ben bu hadiseyi notlarımı arasına alırken çokça baktım kaynaklara, kitaplara. Acaba dedim, yani hepsi bunu ilk defa mı yaşıyor? Bir bilgi bulamadım. Ya Mekke dönemi, ben seyirci olduğum için İslam tarihi, aynı zamanda bunu bir eser olarak da hazırlıyorum inşallah. İslam tarihçi seyircisi olarak, yani Mekke döneminde böyle bir hadiseyi kaynaklarımız kaydetmiyor. Ya da abartmayayım, belki ben bulamamışımdır. Belki de oradaki işkenceler, eziyetler çok büyük dozda olduğu için ufak tefek sarsıntı kayıtlara geçmemiş olabilir. Yani bir yerde rasathane yok ki, yani hemen bunu kaydetsin de bir dosyaya bir yere koysunlar. İkincisi, Medine'ye geldik. 5 sene olmuş. Şimdi Medine'ye geldik. Efendim, hicretten sonraki ilk icraatlar, arkasından işte 5 sene olduğuna göre Bedir Savaşı oldu. Uhud Savaşı oldu. Efendim, 2 tane Yahudi kabilesiyle büyük savaşlar oldu. Şimdi yeni bir savaş daha aslında geliyor. Yani sürekli bir ufak tefek arada yine seriyeler var. Birçok şey var. Belki bunlar arasında bilmiyorum ama 5. yılda böyle bir hadisenin meydana geldiği, depremin olduğunu okumuştuk, biliyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın talimatı bu. Hazreti Enes'e söylüyor. Bunu hemen etrafa söyle, yayısınlar millete. Çünkü bir hoparlör yok ki bir şekilde duyuralım. Yani herkes mahalle mahalle koşup bağıra bağıra, mescitten, evlerinizden ve kapalı yerlerden çıkıp boş bir alana koşun. Yani bunu mescitten çıkın, evlerinizden çıkın, kapalı yerden çıkın, boş bir alana koşun, musallaya koşun, evlerinizden çıkın. Böyle tekrar ediliyor. Musalla ileride tarif edeceğim ama yerini bir söyleyeyim. Hacca umreye giden kardeşlerimiz için musallaya koşun ne demek? Musalla nedir, nerededir? Çünkü Ayşe annemizi sizlere paylaşmaya çalışırken Ramazan orucunun farziyetinden arkasından Ramazan bayramı hadisesi vardı. Ve ilk Ramazan bayram namazı da musallada kılınmıştı. 2,5 ay sonra da kurban bayramı, kurban vacip oldu. Namazı kılındı. Bunlar ilk kez oldu. Bunlar Ayşe annemizde anlattığım için bu konulara hiç girmedim. Ancak bu musallayı tarif edeyim sadece. Hacca Umre'ye gittiğiniz zaman Medine-i Münevvere'de hemen yakın Harem-i Şerif'e, orada 3 tane küçük camileri ziyaret ediyorsunuz. Mescid-i Gamame, Mescid-i Ebu Bekir, Mescid-i Ali diye. Yani kıbleye doğru durduğumuz zaman sağ tarafımızda kalıyor. Haremin az kenarında. Hani çok kubbeli küçük mescitler var orada. Bir tanesi çok kubbeli. O Mescid-i Gamame. Gamame bulut demek. Orada Aleyhisselam namazı kıldırırken bulut onu gölgelendirdi diye öyle isim verdiler. İşte o bölge, yani Mescid-i Gamame, Mescid-i Ebu Bekir, Mescid-i Ali, yani ileriyi o evlere binerlere kadar, beri de haremin kenarına kadar o alan boş bir alan. Burası musalla diye geçer kaynaklarımızda eskiden, işte şimdi musalla değil orası. Oraya yani koşuyorlar. Yani Resulullah Aleyhisselam ısrarla musalla söyletiyor. Musallaya koşun. Yani bunları toplayıp ne olduğunu anlatacak. Ne yapılması gerektiğini anlatacak. Peki hocam Resulullah Aleyhisselam bunları yaşamış mı? Ha işte onu biz bilmiyoruz. Vahiy ile kendisine bilgi veriliyor. Ve mescitten çıkın, ellerinizden çıkın, boş bir yere koşun, musallaya koşun, musallaya. Böyle bir sarsıntıyla ilk defa karşılaşıyorlar. Böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorlardı. Bu yüzden hem çok korkmuşlar ve hem de ne yapacaklarını bilemez bir hale gelmişlerdi. Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla boş alanlara koşan insanlar korkulu gözlerle birbirlerine bakarken yürekler hop inip hop kalkıyordu. Neyse ki sarsıntı çok sürmedi. Yani şey yok elimizde. Kaç dakika sürdü? Kaç ölçekli bilmiyoruz. Ama yani şöyle bir rivayet de yok. Binaların yıkılması, efendim yaralanmalar, ölmelerle ilişkin bir rivayet yok. Ama bir şeylerin devrilip döküldüğü rivayetleri var. Bu devrilmeler, dökülmeler en azından bir 5-5,5 gibi düşündürüyor insana. En doğrusunu Allah bilir. Bizim konumuz o değil zaten. Şimdi bütün bunları Hazreti Zeynep annemiz de yaşıyor. Yaşıyor. Ancak Aleyhisselam ay tutulmasında, güneş tutulmasında namazı, duayı önermişti. Depremde acaba nasıl olacak? O da bilemiyor aklı olarak. O da korkuyu yaşıyor. İşte aynısında bakın, kimisi teneklere vuruyor. Kimisi tencere kapaklarına vuruyor. Efendim, kimisi farklı borular öttürüyor, düdükler çalıyor. Kimisi ateş yakıyor. Çok farklı kavramlarla dillendirilen yer sarsıntısından kurtulmak için ilginç şeyler yapıyorlardı. Ey insanlar! Resulullah Aleyhisselam'ın emridir. Musallaya toplanın, musallaya. Artık deprem bitti. Halkın büyük bir kısmı musallada. Ama boş bir alana koşun da dedi Aleyhisselam. Boş alanlara koşmuşlar. Ellerinden çıkmışlar. Şimdi onları bir araya toplayacak. Musallaya koşun. Ey Müslümanlar demiyor ama dikkat edin. Ey insanlar. Yahudiler de var. Müşrikler de var. Münafıklar da var. Münadiler böyle haykırınca sesi duyan herkes musallaya doğru koşmaya başladı. Bu sefer korku büyük çünkü yani. Ortalık ana baba gününe dönmüştü. Ne ay tutulmasına ve ne de güneş tutulmasına benziyordu bu. Apayrı bir şeydi. Bütün herkes çok korkmuştu. Şimdi efendim burada bir ara cümlesi, bir ara canlı bir örnek vereyim, beni bağışlayın. Dedim ya bu konuya girerken artık deprem ülkesiyiz ve bir şeyler biliyoruz diye. Hepimiz, yani şahsımı söylemiyorum. Malum büyük Marmara depremi yaşadık. Allah öyle afetlerden cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Bu büyük Marmara depreminde ben ailece Van'da görev yapıyordum. Yakınlarım İzmit'te, İstanbul'da yakınlarım var. Tabii kalktık geldik. Manzarayı gördük. Efendim, anlatılanları dinledik. Etkilendik. Ve içimizdeki deprem diye bir yazı kaleme almıştım o zaman. Yayınlamıştık dergimizde. Ben olanların yani depremden sonra gelmişim. Gördüm yıkılan binaları, efendim anlatılanları, bunları gördüm. Anladım zannettim. Bakın şimdi o yüzden bu örneği veriyorum. Anladım zannettim. Yaşadık, gördük, döndük görevimize. Aradan şu kadar sene geçti. Van depremi oldu. Evet. Van depremi oldu. Ve şu anda bizi Van'dan dinleyen kardeşlerime de buradan selamımı iletiyorum. Van depremi yaşamıştık. Van depremi biz evdeydik. Van depremini yaşarken evdeydik. O da küçük değildi. O da büyüktü ama bu kadar büyük değildi ve kısa süreliydi. Ayrıntıya girmeyeceğim. O yüzden şu andaki bu sohbeti yaparken de bana bir korku ve heyecan basıyor. Çok acayip olmuştuk yani. Ben o kadar diyeyim. Acayip olduk diyeyim. Bir şeyler biliyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ama depremi yaşıyorum ve yapmam gerekeni yapamıyorum. Neyse biz bu Resulullah'ın münadisinin sözleri geldi aklıma. Boş bir alana koşun, boş bir alana. Hepimiz boş alanlara koştuk sağa sola. Tabii çıkıncaya evden hemen çıkamadık. Deprem bittikten sonra çıktık. Ondan sonra neyse artık bir şekilde her tarafta olduğu gibi orada da tedbirler alındı. Bir yerlere bir yerlere sığındık. Elime kağıt kalemi aldım. Depremin depreştirdikleri diye bir başlık attım. Depremin depreştirdikleri. Ufak tefek artçı sarsıntılarla beraber o yazıyı da kaleme aldım. Dergiye gönderdim. Onu da yayınladılar sağ olsunlar. Sonraki zamanlarda aldığım telefonlarda hocam birbirine benzer yazılar ama ikincisi çok hocam çok dehşetti. Dedim ki birincisini yaşayanlardan dinlemiştim. Yaşandıktan sonra olay mahalline geldim gördüm öyle yazdım. İkincisinin içindeydim. Öyle yazdım. Örneği bu yüzden verdim kıymetli dinleyenlerim. Şimdi bu sahneyi hepimiz yani Türkiye deprem ülkesi yaptık. Çoğumuz bunu yaşadık. En iyi burayı anlıyorsunuz diye biliyorum ben. Yani birilerinin yaşadığı bir hadiseyi dinleyip onun üzerine anladığımızı düşünmek. Çünkü anladığımı zannettim deyimini kullanmıştım. Depremi yaşadıktan sonra ne kadar anlatılsa anlatılsın anlaşılmayacağını anladım. Yaşamak gerekiyor. Biz dinimizden o yüzden lezzet alamıyoruz. Yani yaşamamız gerektiği şekilde yaşayabilsek o lezzeti alırız. Anlamamız gerektiği şekilde anlasak zaten lezzet arkasından gelecek. İşte değerli kardeşlerim, Medine'de böyle bir hadise yaşandı. Ve hicretin 5. yılı bu da. Deprem oldu. Halk sokaklara döküldü. Evlerine kapandı. İşte Aleyhisselam'ın uyarısıyla, ashabın uyarısıyla evlerden çıkıldı. Ve musallaya toplandılar. Resulullah Aleyhisselam toplanan halkın korkulu bakışları arasında yüksekçe bir yere çıkıyor ve bakınız ne buyuruyor. Bakınız ne buyuruyor. burada işte belli kaynaklar bize olayın rivayetini yaparken İslam tarihi siyer kaynakları, fıkıh kitapları da bazı hükümleri ortaya koyuyor. Ben siyer boyutuyla devam ediyorum. Hiç şüphesiz ki Rabbiniz sizi razı olacağı duruma döndürmek istiyor. Öyle olunca siz de onun rızasını dileyiniz. Kaynaklara bu kadar geçmiş. Muhakkak daha çok şey vardır ama hiç şüphesiz ki Rabbiniz sizi razı olacağı duruma döndürmek istiyor. Öyle olunca siz de onun rızasını dileyiniz. E şimdi şunu yapın, bunu yapın, namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, bu ifade yoktur. Ve Resulullah'ın hayatı içerisinde ikinci bir deprem örneği de yoktur. Sadece bu kadar ifade. İşte bu hadiseyi yaşayan Zeynep binti Cahş annemiz, durumuna, konumuna baktığımız zaman burada bizi tebessüm ettiren bir sahne görürüz. Kıymetli dinleyenlerim, bu sahneyi ay ve güneş tutulmasında pek görmüyoruz. Ama burada görüyoruz. Nedir bu sahne? Şimdi sarsıntı olduğunda o da evinde. Odasında yani. Sallandı durdu. Sesi duydu. Dışarı çıkın diye. Hemen çıkarken zaten diğer annelerimizde odalar birbirine bitişik. Kimisi bitişik odalar, kimisinin arasında bir küçük bahçe var. Yani bir site düşünün, yani küçük bir site ama. Odalar böyle yan yana. Hemen annelerimiz önce kendi iç bahçeye çıktılar. Ve orada işte birbirlerini efendim böyle motive ediyorlar. Ama tabii hepsi korkmuş. Estağfurullah. Böyle ifadeler kullandıklarını görüyoruz. Yani istiğfar ediyorlar. Yani bu çok üzerinde durmamız gereken bir hadisedir. İstiğfar ediyor. Estağfurullah. Korkuyorlar tabii. Ve boyuna münadi sesleniyor işte. Evlerden çıkın, boş bir alana. Çok nadir de musalla kelimesi geçiyor. Ancak deprem durduktan sonra tamamıyla musalla. Musallaya gelin, musallaya. Bunlar da hep beraber annelerimiz musallaya geliyorlar. Herkeste korku var tabii. Deprem. Kolay bir şey değil. Ve Resulullah Aleyhisselam orada muhakkak, yani ben şimdi tümüyle yok diyemiyorum. Her rivayete de ulaşmam mümkün değil tabii. Ama şu anki imkanlarımız sebebiyle söylüyorum. Rivayetlere kolay ulaşılabiliyoruz. Bir zelzele yazdığınız zaman bilgiler geliyor önünüze. Ne olmuş, ne gitmiş diye. Ama Resulullah Aleyhisselam burada ifadesi, buyruğu, talimatı insanı öyle korkunç bir felaketin eşiğinden döndüren bir ifadedir. Hiç şüphesiz ki Rabbiniz sizi razı olacağı duruma döndürmek istiyor. Yani yanlışlar mı var çok fazla? Hatalar mı var? Döndürmek istiyor. Öyle olunca siz de onun rızasını dileyiniz. Açık bir ifade yani. Kimi tevbe istiğfar edecek, kimi namaz kılacak, kimi sadaka verecek vesaire. Yani Allah'ın rızasına yönelmek. Ve burada aslında hayatınızı bir gözden geçirin bakalım. Bu yaşayışınızdan, bu duruşunuzdan, durumunuzdan, yaptıklarınızdan Cenab-ı Hak memnun mu, razı mı? Bunu gözden geçirin. Şimdi ben bu sohbeti yaparken işte değerli kardeşlerim, işte dikkat edin, hatalarımız hatalara tövbe edin, yanlışları terk edin, İslam'ın emirlerine sımsıkı sarılın diyecek konumda değilim ki. Niye? Yani yanlışımız yok mu? Hatamız, kusurumuz yok mu? Hepimizin var. O zaman annelerimize ve bizim konumuz Zeynep annemize bakıyoruz. Tevbe istiğfar ediyor. Allah'ı zikrediyor. Burada namaza ilişkin bir rivayet bulamadım. Tevbe istiğfar rivayetleri var. Allah'a zikir rivayetleri var. Yakın rivayet bunlar. Ancak annelerimiz biliyorsunuz yani biz beşer olarak, insan olarak öyle tek kalınca çok ürpereriz. Yanımızda birkaç kişi olunca birbirimize böyle bir manevi destek olur, motivasyon sağlanmış olur. Annelerimiz bunu yapıyorlar işte. Zeynep binti Cahş annemiz de işlerinde olmak üzere efendim hep beraber musallaya gidip Resulullah Aleyhisselam'ın bu emrinin talimatını dinleyince onlar da istiğfar ediyorlar. Allah'ı zikrediyorlar ve insanlara da öyle yapmalarını söylüyorlar. Neticede ay ve güneş tutulmasına şahit olmuşlardı. Şimdi de depremle sarsılmışlardı. Ama bu deprem ay ve güneş tutulmalarına hiç benzemiyordu. Oldukça korkutucuydu. İşte zaman zaman yine gündeme geliyor, haberlere geliyor, bazen biraz bu ara seyrek olsa bile. Ama sanal ortamda dolaşıyor sürekli. Bir deprem korkusundan da bahsediliyor. Bu vesileyle Zeynep binti Cahş annemizi şu anda paylaşırken ve deprem sahnesini de paylaşırken bu bölümü de şöyle noktalayalım inşallah. Annelerimiz ve Zeynep binti Cahş annemiz yaşanan hadiseler içerisinde ne yapmaları gerektiğini biliyorlarsa yapıyorlar. Bilmiyorlarsa ne yapmaları gerektiği söylendiği an onu yapıyorlar. Deprem ilk defa yaşanıyor, bir tecrübe yok. Aleyhisselam kapalı yerden çıkın dedi. Çıkıldı. Sonra musallaya gelin dendi. Musallaya gidildi ve orada Aleyhisselam cümle kısa ama öz malumat verdi. Hiç şüphesiz ki Rabbiniz sizi razı olacağı duruma döndürmek istiyor. Öyle olunca siz de onun rızasını dileyiniz diyerek o mesajı evrensel boyutuyla veriyor. Ve biz de bugün lebbeyk ya Resulallah diyerek Rabbimizin rızasına yönelme gayreti içerisinde olacağız inşallah diyor. Ve bu güzel annelerimizin güzelliklerini yine sizlerle paylaşmak üzere bugün noktayı koyuyor burada. Haftaya tekrar görüşmek üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.